Anadolu'nun ilkleri. İlk kez gittiğiniz bir yerde nereleri görmek istersiniz? Açık alanlar ve meydanlar mıdır önceliğiniz? Müzeler veya tarihi yapılar mı? Bu sorunun yanıtı kişisel tercihe göre değişiyor elbette. Ancak kültür turizmi kapsamında değerlendirildiğinde dini yapılar ziyaret edilen yerlerin üst sıralarında yer alıyor. Çoğunluğu kentle bütünleşen, bazen de kentin önüne geçen bu yapılar dinden bağımsız bir mekana dönüşüyor, mimarisiyle ve iç mekan tasarımıyla insanları kendine çekiyor. Kente mal oluyor ya da kenti var ediyor. Bir dini yapının farklı inançlara sahip olanlar ya da inanmayanlar tarafından ziyaret edilme nedenlerinin başında yapının ihtişamı geliyor. Çünkü bu yapılar etkileyici olmak ve bir benzerinin daha bulunmaması gibi düşüncelerle inşa ediliyor. İşte günümüzde tapınaklar, kiliseler ve camiler de bu nedenle ziyaretçi akınına uğruyor. Mezopotamya'nın göğe erişmeye çalışan 7 katlı ziguratları, Mısır piramitleri, antik Yunan tapınakları ve devasa heykelleriyle öne çıkan Budist mabetleri. Hepsi de insan ölçeğinin kat kat üzerinde görkemleriyle hayranlık uyandıran, evrendeki yerimizi sorgulatan yapılar. Zaman değişse de ibadet amacıyla inşa edilen bu mekanlar büyüklükleriyle dikkati çekmeye devam ediyor. Orta Çağ'da Tanrı'nın büyüklüğüne, kilisenin dokunulmazlığına ve insanın acizliğine vurgu yapmak üzere çok büyük ölçeklerde ve çok sayıda gotik mimari örneği katedraller inşa ediliyor Avrupa kentlerinde. Ancak onlardan yüzyıllar önce muhteşem bir mimari eser yapılıyor bu topraklarda. Ayasofya. Dünyada en çok ziyaret edilen değerli kültürel varlıklardan biri Ayasofya. Tarihin her döneminde politik, dini ve sosyal olayın merkezinde olan İstanbul'un kalbinde inşa edilir. 900 yıldan fazla kilise, 500 yıla yakın cami, 86 yılda müze olarak insanlığa kapılarını açar görkemli Ayasofya. 2020 yılında tekrar camiye dönüştürülür. Ayasofya, Doğu Roma ya da yaygın olarak bilinen adıyla Bizans İmparatorluğu'nun yapmış olduğu en büyük kilise. İnşa edildiği dönemde piramitlerden sonraki en büyük yapıdır Ayasofya ve bu özelliğini 1000 yıl boyunca korur. Aynı yerde tam 3 kez inşa edilir. İlk yapıldığında Megale Ekklesia, yani Büyük Kilise adı verilir. Yeniden inşa edildikten sonra kutsal bilgelik anlamına gelen Ayasofya olarak anılır. Öylesine ihtişamlı ve güzeldir ki bu yapı, dönemin en büyük şairlerinden Pavlos, 1000 dizeden daha uzun, destan niteliğinde bir şiir yazar onu övmek için. Görenleri büyüleyen Ayasofya'nın mimarisini, yapımında kullanılan malzemeleri, mozaikleri, bütün detaylarıyla anlatır. Pavlos'un 6. yüzyılda yazdığı bu eser, dili olmayan bir yapıya ses kazandırır, yıllar sonra bir başvuru kaynağına dönüşür. Her bir unsuruyla çarpıcıdır Ayasofya. Ama ona dünyanın en büyük ikinci yapısı unvanını kazandıran eşsiz büyüklükteki kubbesidir. Çünkü yüksek ve geniş kubbesi hem dışarıdan görkemli bir etki yaratır, hem de içeride alışılmamış boyutta bir hacim sağlar. Kare plan üzerine yerleştirilen tek ve devasa kubbe, Bizans İmparatorluğu'nun gücünü ve büyüklüğünü temsil etmek üzere tasarlanır. Öylesine göz alıcıdır ki, yapıldığı dönemde dünyanın 8. harikası olarak nitelendirilir. Ayasofya için imparatorluğun hüküm sürdüğü topraklardan malzeme getirtilir. Anadolu ve Suriye'deki antik şehir kalıntılarından parçalar kullanılır. Bunların en dikkati çekeni Efes Artemis Tapınağı'nın sütunlarıdır. Ayasofya'da kullanılan beyaz, yeşil, pembe ve sarı renkteki mermerler, Marmara Adası, Yunanistan, Suriye gibi imparatorluğun farklı yerlerinden gelir. İç duvarları ve zemini tamamen mermerlerle kaplanır. Burada kullanılan mermerlerin hepsi büyük bloklar halinde ikiye kesilir ve simetrik olarak döşenir. Ünlü gezginimiz Evliya Çelebi, Ayasofya için yedi iklimden türlü renk renk şaşılacak bu kalemun nakşında iri mermerler gemilerle taşındı ve Ferhat Ayarı'nda sanatkarlar, üstadlar eliyle keskin yerleri aşında yani tıraşlanıp düzeltildi. O kadar büyük himmet gösterdiler ki caminin yarısını 7 senede tamamladılar diye yazar seyahatnamesinde. Ayasofya, inşa edildiği günden itibaren her dönem ilgi odağı olur, farklı kültürlere, farklı inançlara tanıklık eder. Dünya üzerinde hem sanatsal, hem mimari, hem de dini anlamda bu kadar değerli ve önemli yapı az bulunur. Paganizm, Hristiyanlık ve İslamiyet'ten izler taşır Ayasofya. Bu yüzden yapı anlamında da, simgesel anlamda da dünyanın önde gelen anıtlarından biri olur. Ayasofya'nın adı inşa edildiği tarihten günümüze gelinceye kadar hem tarihi hem de politik metinlerde geçer. Bir de efsanelerde. Öylesine mükemmel ve büyüleyicidir ki planını insanların değil Allah tarafından gönderilen ve bilinmeyen alemden gelen birinin çizdiği söylencesi çıkarılır. Böyle bir yapıyı tasarlamaya ve inşa etmeye insan aklının yetmeyeceğini vurgulamak üzere dilden dile yayılan bir söylencedir bu. Oysa yapıldığı ilk tarihten itibaren mimarlarının ismi bilinir Ayasofya'nın. ...900 yıldan fazla Bizans İmparatorluğu'nun en büyük dini yapısı olarak kalır Ayasofya. Yapıldığı tarihten itibaren bütün imparatorların taç giyme töreni burada gerçekleşir. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u almasıyla başka bir kimliğe bürünür. Fatih, Hristiyan dünyası için anlamı büyük olan yapının camiye çevrilmesini ister ve minare, minber ve mihrap gibi İslami unsurlar eklenir Ayasofya'ya. Kanuni Sultan Süleyman zamanında Macaristan'daki bir kiliseden getirtilen büyük kandiller yerleştirilir mihrabın iki tarafına. Sultan 3. Murat döneminde yapılan ve üzerinde hutbe okunan minberde 16. yüzyıl mermer işçiliğinin en güzel örnekleri yer alır. Mihrapsa altın yaldızlarla bezeli ve oldukça gösterişlidir. 3. Murat, Bergama antik kentinden çıkarılan iki mermer küpü ana salona yerleştirir. Helenistik döneme tarihlenen bu devasa küpler yaklaşık 1250 litre sıvı alır. Bu küpler bayramlarda ve kandillerde halka şerbet dağıtmak için, diğer zamanlardaysa sebil gibi kullanılır. 1. Mahmut, kütüphane, bahçesine bir medrese ve bir imarethane ekletir ve Ayasofya bir külliyeye dönüşür. Osmanlı dönemindeki en önemli restorasyonlarından birini Sultan Abdülmecit döneminde geçirir Ayasofya. İtalyan asıllı Fossati kardeşler hem yapının kubbe, tonoz ve sütun gibi ana elemanlarını hem de iç ve dış dekorasyonunu elden geçirir. Bu onarım sırasında bir İtalyan usta duvarlardan dökülen mozaiklerden Sultan Abdülmecit'in tuğrasını yapar. Mozaik parçalarıyla yapılan Osmanlı padişahına ait tek tuğradır bu. Restorasyon çalışmaları sırasında ana mekanın duvarlarına asılmak üzere dairesel formlu 8 adet levha hazırlanır. 2 katlı bir evden daha yüksektir levhalar. 7,5 metre çapındadır. Elif harfinin boyu 5 metre 60 santimetredir. Levhaların büyüklüğü, duvarlarına asıldığı Ayasofya'nın büyüklüğü hakkında da fikir verir. Bugün dünyanın en büyük cami hat takımları olarak bilinir bu levhalar. Dönemin en ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi, koyu yeşile boyanmış keten üzerine altınla yazar bu yazıları. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması sonrasında Ayasofya bir kez daha kimlik değiştirir ve müze olarak ziyaretçilere açar kapılarını. Ayasofya, Hipodrom, Aya İrini, Küçük Ayasofya Camii ve Topkapı Sarayı'nı içine alan arkeolojik park çerçevesinde UNESCO Dünya Mirası listesine girer. İnsanlığın bu ortak mirası 2020 yılında Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adıyla tekrar camiye dönüştürülür. Bu toprakların en büyük iki imparatorluğunun sanat, mimarlık ve tarihin en anıtsal eseridir Ayasofya. Mimarlık tarihinde ilk kez kullanılan unsurları, mozaikleri ve dünyanın en büyük cami hat takımlarıyla zamansız bir yapıdır o. Devasa bir hacme sahip olmasına rağmen yalın bir güzelliğin ihtişamıyla selamlar insanlığı. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Neslihan Değirmencioğlu'nun hazırladığı ve Burcu Aydemir'in sunduğu Anadolu'nun İlkleri programını dinlediniz. Hoşça kalın. Anadolu'nun ilkleri.